Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link, mobilite programını sunar.
Mobilite'nin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özal.
Ben Mesut Çevik.
Yepyeni bir programla karşınızdayız. Şu an hem Mesut hem de ben rahatsızım. Senin zaten rahatsızlığını geçen haftaki canlı yayından
ben bir haftadır arkadaşlar evde yatıyorum, net söyleyeyim size. Bugün de sırf yine canlı yayın yapacağım için geldim. Akşam Mesut Çelik'te canlı var. Ve dik oturuyorum biraz, kusura bakmasınlar. Hani böyle birazcık duruşum tuhaf duracak yayın boyunca.
Tabii bizim tarafta bir meslek hastalığı var. Sürekli sırtta ağır yük, çantayla oradan oraya koşturmaca. Dışarıdan bakıldığında biraz göze hoş geliyor. Hani Amerika'ya gidiyorsun, Avrupa'ya gidiyorsun vesaire. Hani güzel olduğu tarafları da yok değil ama ağır yükle gidildiği zaman bir takım yan sonuçları da olabiliyor. Ben bel fıtığı ameliyatı oldum 2 sene önce. Sen de şimdi belinden mesela bir rahatsızlık
yaşıyorsun. Ne yazık ya, sinir sıkışması yaşıyorum ya da bel tutulması üstüne gelince ben pert oldum yani bildiğin.
Daha fazla tabii dikkat etmekte fayda var. Herkesin sağlığına dikkat etmesi, bilgisayar başına otururken de doğru oturma pozisyonu başta olmak üzere.
Sürekli oturmamak lazım. 45 dakikada bir kalkacaksınız arkadaşlar. Biz yapamıyoruz.
Otururken doğru oturma pozisyonu, işte ayağın altını yükselti koymak gibi bir sürü şey var. Bunların hepsini araştırıp dikkat etmek faydalı. Çünkü sağlık bir kere gittin mi telafi etmesi yani, çok mümkün olmayabiliyor. Şimdi geçtiğimiz hafta içerisinde önemli tanıtımlar vardı. Bunların bir kısmından daha önceki programlarda biraz bahsetmiştik ama artık resmiyete kavuştuğu için daha detaylı konuşabileceğimiz noktaya gelmiş durumdalar. HTC tarafından iki tane haberimiz var. Bunlardan birincisi HTC de Android One programına dahil oldu ve U11 Life adını taşıyan Android One tabanlı ilk cihazının resmi tanıtımını yaptım. Öncelikle şunu söyleyelim. HTC bu telefonla beraber birazdan detayına gireceğimiz U11 Plus'a duyurdu ama ilk etapla anladığımız kadarıyla bu telefonları her ülkeye vermeyecekler. Belli başlı pazarlara girecek. Şimdi U11 Life'a bakıldığı zaman kutudan Android 8 Oreo çıkan ilk Android One tabanlı telefon. Şimdi ilk olması önemli çünkü son günlerde arka arkaya başka Android One cihazlar da gördük. İşte Xiaomi tarafında bir A1 modeli geldi. Uzak Doğu Sharp'ın bazı yeni modelleri var.
Piyasada uzun zamandır General Mobile'ın hiçbir güncelleme almayan Android One'ları var.
General Mobile'ın şimdi açıkladığı takvimde zaten haberlerimiz arası, ona da birazdan değineceğiz. O tarafta ciddi eleştirilerimiz olacak arkadaşlar. Şimdi U11 Life'a bakıldığı zaman aslına bakılırsa HTC buna büyük U11'in hemen hemen tüm özelliklerine sahip olan küçük U11 gözüyle bakıyor. Tasarım olarak zaten büyük oranda U11'e benziyor. Özellik olarak bakıldığı zaman aslında işte 5.2 inç boyutunda IPS ekranımız var. Snapdragon 630 işlemciyi kullanıyor. RAM tarafında da 3 GB ve 4 GB RAM seçeneği. Yine RAM'e bağlı olarak da 32 ya da 64 GB seçenekler alabiliyorsun Mesut. Yani burada tabii ki bu telefon için en fazla ön plana çıkan konu Android 8'e gelmesi. 2 yıl boyunca yine General Mobile ve diğer firmaların dediği gibi en güncel yazılımı, en taze, en Android saf yazılımı direkt Google'dan alacak olması.
Bence önemli olan fiyatı. Şimdi tabii ki 350 dolarlık bir fiyatı var bu telefonun ve bu 350 dolarlık fiyatı düşünüldüğünde özellikleri hiç fena değil. Yani bir HTC telefon alıyorsun. Sonuçta malzeme kalitesi belli, içindeki donanım belli. 630
tırnak içerisinde HTC için fiyatı hiç fena değil. Yani.
Evet. Çünkü 630 Snapdragon 630 da bu arada böyle yana koyulacak, aman orta sınıf deneyecek bir işlemci de değil, güçlü bir işlemci. Bu telefon her şeyle olmuş. Sonuçta müzik dinlemek istersen dinlersin, fotoğraf çekmek istersen çekersin. Uzun süreli de bu pille ben götüreceğini inanıyorum Snapdragon 630'da. Sadece şöyle bir endişe var Erdi. Yani HTC tarafında bir lansman yapılıyor. Yani
oraya da gireceğim.
YouTube'dan yaptıkları bir lansman bu. Eskiden biz Türkiye'den 10 kişi 20 basın kuruluşu falan giderdik.
Hani
bırak kişinin gitmesini. Aynen. Artık adamlar kimseyi çağırmadan kapılı kapılar ardında yapıyorlar. Bu da beni üzüyor biraz.
Yani tabii evet, özellikle yani üst düzey yöneticilerden birisinin YouTube videosunda çıkıp iki telefonu tanıtması ve büyük oranda sessiz sedasız bir lansman olması. Tabii özellikle dünya çapında hedef kitle olarak belirledikleri ülkelerdeki bazı yayınlara, önemli yayınlara telefonları sağlamışlar. Evet. Bunu biliyoruz. İşte Alman
bir
bazı
yayınları
var.
Evet.
Bazı ön inceleme videoları zaten YouTube'da da bulunabiliyor ama günün sonuna bakıldığı zaman telefon tanıtım havası da eski havasında değil. Onu söyleyebiliriz. Şimdi tabii 16 megapiksel çözünürlüğünde arka kamerası var ve 2600 mAh kapasiteli bir pil olduğunu görmekteyiz. Yani özellikle pil tarafın bence sancılı görünüyor. 2600 mAh, yani bugünün koşullarında artık iyi bir telefonun en kötü koşullarda 3000 mAh'nin altına düşmemesi gerektiğini düşünüyorum. Orada istisna bir durum olarak Apple'ın durumu var. Mesela iPhone 10'da da bakıldığında 2750 mAh civarında pil var ama Apple'ı bir tarafa bıraktığımızda Android ekosisteminde 3000 mAh'nin altına inmek çok sağlıklı görünmüyor. 350 dolar az önce sen söylemiştin. HTC'nin kendi ürün gamı içerisinde fiyat bu telefon için uygun.
Evet.
Ama tüm Android ekosistemine bakıldığı zaman üzerine 50 dolar koyduğunuz zaman işte Xiaomi Mi 6'ların seviyesine girmeye başlayabiliyorsun ki orada da mesela MIUI 9'un global dağıtımı yakın zamanda başladı. O açıdan bakıldığı zaman da fiyatı belki çok rekabetçi olmayabilir ama tabii ikisinin de kendi içerisinde ayrı bir kalite seviyesi var. HTC tasarımı sevenler, HTC telefon kullanmak isteyenler de var. Üzerine Android One'da gelince belli bir grubun dikkatini çekebilir ama bu fiyatla Türkiye'ye yuvarladığınız zaman zaten bunu rekabetçiliğini kaybeden bir telefon haline gelir.
Ama ne söylemek lazımsa Android One şu anda bir ayağı çukurda bir proje gibi gelmeye başladı bana. Türkiye açısından baktığımızda güncelleme alamayan telefonlardan söz ediyoruz. Fiyatlar gitgide artıyor.
Orada ben sana bir şey söyleyeyim. Google'ın da anladığım kadarıyla bir duruma farklı açıdan müdahale söz konusu. Çünkü mesela Android 8 dedik bu cihazla ilgili. İstisnai bir durum olarak sadece Amerika pazarına Android 7 bile gidecekmiş mesela.
Ne alaka?
Ya acaba Google kendi telefonlarını vurması niye mi böyle yapıyor? Sonuçta Google'un kendi telefonları da var. Android
ya ben
8'de.
Çözemedim ama Android ekosistemi zaten güncellemeyle ilgili kendi içinde problemler yaşarken Google'ın kendi projelerinde bile güncelleme alamamak soru işareti tamamen.
Mesela ben sana başka bir şey söyleyeyim. Bu Asus'un Zenfone lansmanı için İtalya'ya gittiğimizde orada Asus yönetimiyle konuştuğumda vakti zamanında Asus'a da teklif edilmiş. Android One'a gir diye.
Birçok firmaya gittiler de kabul ettiremedi.
Asus da kabul etmiyor. Çünkü o kadar çok şey Google müdahale etmek istiyor ki bir yerden sonra kontrolü kaybeder hale geliyorsun. Onlar mesela kabul etmemişler orada.
Yani bir de ben her zaman söylüyorum bakın. Tamam bazı arkadaşlar sadelikten yana olabilir. Ama Google'ın kendi sade arayüzü o kadar yavan ve o kadar itici ki. Her şeyi değiştirmen gerekiyor. Ve şu Google'ın Android ekosisteminde bazı şeyleri artık üreticilere bırakması lazım. Açık platformsa adam Google Now'u iptal edebilmeli. Mesela bu telefona diyelim ki özelleştiriyorsunuz. Bixby gibi yapay zeka koyuyorsun. Hı hı. Yanında Google Now da aktif.
Evet.
Bir oradan o açılıyor, bir oradan o açılıyor. İki taraf için farklı izinler vermek zorunda kalıyorsun. Ya da adam senin cloud servislerini tamamen atıp kendi cloud servislerini koyabilmeli. İşte bu yüzden de en tepe model telefon alıyorsunuz. 50 farklı firmaya her yere ayrı datanız yükleniyor.
Bir de şöyle bir durum var. Hani birkaç sene öncesine gidildiği zaman saf Android çok daha önemliydi. Çünkü arayüzlerdeki hantallığa bağlı evet. Telefonlarda bir takım sancılar yaşayabiliyordun. Klavyeler şişiyordu. Galeride takılmalar yaşayabiliyordun.
Gerçi en tepe modelde bile bunları yaşayanlar hala var. Yazanları görüyorum.
Tamamıyla çözüldüğünü söyleyemeyiz ama yani Samsung'un bir rehber vakası vardır mesela. Evet. Yani rehber şişmesi yaşıyordun. Keza başka telefonlarda başka şeyler de yaşandığını biliyorsan. HTC'nin arayüzü hep iyiydi bakıldığı
hep
zaman.
Iyiydi, evet.
Sony'nin arayüzü hep iyiydi mesela hız performans anlamına bakıldığı zaman. Ama bugünün koşullarında 2 sene öncesinden çok daha iyi bir noktadayız. Dolayısıyla sadelik hala önemli olabilir kimi kullanıcıları açısından ama günün sonuna bakıldığı zaman da bugün işte farklı medya yeteneklerini ispat etmek istediğin zaman istiyorsun ki bir medya uygulaması içinde olsun, altyazı desteği olsun, flag evet. desteği olsun vesaire. Bunlar için tabii ki Google Marketplace Store'a girip üçüncü parti seçenekle kurmak, kullanmak mümkün ama o hep ikinci, üçüncü aşamayı beraberine getiriyor. Kullanım dostu değil. En azından teknolojiye çok fazla yakın olmayanlar açısından.
Bir de firmalara özelleştirme şansı vermiyorsun. Bunu da sağlaması lazım. Düşünsenize paketten telefon çıkıyor, resme bir tıklıyorsun, bunu neyle açayım diye sana telefon soruyor. Daha yeni aldım seni. Resmi neyle açacağını ya da videoyu neyle açacağını bilmiyor musun yani telefon olarak?
Gerçekten,
bana mı soruyorsun
gerçekten
bunu?
Gerçi kendi telefonunda yapıyor güzel şeyler. Şimdi Pixel serisine bakıldığı zaman işte onda yine ileride konusu gelirse konuşuruz. İnceleme şansımız olsa inceleriz ama kamera yeteneklerinden tut da
öyle.
Arka tarafta makine öğrenmeyle müzik tanımlamaya kadar farklı yetenekleri var. O açıdan da gerçekten güzel. Toparlamak gerekirse U11 Live Android One'ın HTC tarafındaki ilk temsilcisi arkadaşlar ve $350 gibi fiyatı var. HTC'nin duyurduğu ikinci model ise U11 Plus. Yeni amiral gemisi. Bu telefonla ilgili farklı rivayetler de ortaya atıldı. Aslında bakılırsa Google'ın Pixel XL2 ya da Pixel 2 XL olarak çıkaracağı cihazın bu oldu ama son dakika Google'ın farklı şekli ilerleyerek şu anki mevcut telefonla yoluna devam etmek istediği söylendi. 6 inç boyutunda bir telefon. 18'e 9 ekran formatı benimsenmiş durumda. Dolayısıyla köşeden köşeye ekran konsepti olarak bildiğimiz sınıfta yer alan telefonlardan bir tanesi. Bakıldığında 2880x1440 piksel gibi ekranımız var. Ekran hem DCI-P3 yani geniş renk gamutunu destekliyor hem de HDR10 desteği var. Snapdragon 835. İşte 4 GB ve 6 GB RAM var. Yani. 64x128 kapasite seçeneği var. SD kart takabiliyoruz. IP68 var. Bunun özellikle altını çiziyorum çünkü bazı mesela Apple'ın telefonları olmak üzere bazı telefonlarda IP67 var. O sadece derinliği etkileyen bir konusu altında ama böyle bir durum söz konusu. Kamera tarafına bakıldığı zaman U11'de gördüğümüz kamera devam ediyor. Ön tarafta herhangi bir fiziksel buton olmadığı için parmak iz okuyucusu arkaya alınmış durumda ama arkadaki yeri güzel, erişimi kolay. Ben birkaç videosunu izledim.
Evet, bir de bu telefonun şöyle bir özelliği var. Şeffaf bir sürümü var.
Evet,
İçindeki devreleri şeffaf. Görüyorsunuz, antenleri evet. görüyorsunuz. O da enteresan.
Belli bölgeyi gösterebiliyor. Evet. Zaten benim hoşuma giden o oldu açıkçası. O açıdan güzel bir telefon ve açıkçası U11 ile yan yana getirdiği zaman güzel bir telefon. Çerçevelerden arındırmış olması itibariyle ben biraz tasarımını ve U11 ile kıyasladığım zaman beğendim.
Ha, kendi içinde iyi de şu anda piyasada hiçbir şansı yok.
Tasarım olarak diyorsan yani evet, daha güzel telefonlar
da,
var.
Yani bugün Mate 10 Pro'dan nesi daha iyi?
Görüntü olarak mı söylüyorsun?
Özellik görüntü olarak da özellik olarak. Yani bir, pek bir artı özelliğini
fazlası
göremedim.
Fazlası çok eksiği var evet. Bakıldığı zaman Mate 10 Pro ile
yani
kıyasladığında.
O yüzden HD'si son demleri ya. 1, 2, 3 yani bundan sonrasında ne olur göreceğiz hep beraber.
Bu arada telefon 188 gram ağırlığında ve 8.5 mm kalınlığında 3930 mAh kapasiteli pil var. Ve Quick Charge 3.0 desteği de var arkadaşlar. Tabii HD tarafında şöyle bir durum söz konusu. Bu telefonun fiyatı bu arada 800 avro civarında, onu da söyleyelim.
Hiç şansı yok ya. Yani hiç şansı yok. Net söylüyorum.
Bence de şansı yok. Yani bu kafayla tasarımla, çünkü bakıldığı zaman rakiplerine aynı fiyatla çıkıyorsun. Rakiplerin üzerine artı koyabileceksin. Şimdi DCI-P3 HD-ROM hepsinde var.
Ya bak GTX 1070 Ti incelemesinde bir arkadaş yazmış altına yorum olarak. Abi 1080'den pahalıya satılıyor ülkemizde. Vakit kaybetmişsiniz. Keşke incelemeseydiniz yazmış. Doğru diyorum. Bu için, bunun için de bu telefon geldi, bunu incelemek hata. Ha bunu alacak adama şey söylemen lazım. Arkadaşlar incelemiyoruz çünkü fiyat sınıfında alınmaması gereken bir telefon
evet,
demek lazım.
Yani 800 euro ile şans yok.
Hiç şansı yok.
Yani evet. Çünkü dediğimiz gibi üstüne koyabildiğin, rakiplerin üstüne getirebildiğin aman aman diyebileceğiniz bir özelliği yok.
Kendi kendine yarışıyoruz.
Tamam. U11'in kamerası güzel, kötü değil. Tamam, boom sound var, güzel, kötü değil. Kulaklığı iyi, evet. Çok güzel ama bakıldığı zaman
gider
yani...
Gider Razer'ın telefonunu alırım abi eğer onlara
Razer'da
çok önemli.
Razer'da zaten. Evet. Ya iki tane Mi 6 alıyorsun paraya.
Değmez.
Böyle şeyler var. Dolayısıyla... Ha HTC'nin son telefonu olmayacak çünkü HTC tarafından bir iki haber daha geldi. Çift kamera konseptinde 2018'de dönecekleri ve bir sonraki Amiral gemisinin U12 mi artık ismi olursa çift kamera. Yani zaten başlatan firmalardan birisiydi.
En geç sonra... şimdi lige dahil olan
firmalardan. Aynen, en geç lige dahil olan firmalardan
artık
birisi olacak.
Artık 3 kamera mı görürüz, 5 kamera mı görürüz gelecek sene? Bunlar 2 kamerayla gelirler.
Vallahi 4'ü göreceğiz gibi görünüyor. Önde 2, arkada 2 gibi. Ama toparlamak gerekirse HTC'nin şu anki yeni Amiral gemisi bu telefon arkadaşlar yine dediğimiz gibi ilk etapta belli başlı ülkelere girecek. Benim açımdan farklılık yarattığını düşündüğüm konu arka tarafın yarı saydam olması. O arkadan teknoloji sevdası bazı kullanıcıların hoşuna gidebilir.
Evet.
Telefonun arkadan iç kısmını görmek ama çizilmesin diye kılıf kullanacağın için de umarım buna uygun yarı saydam kılıfları da vardır ki arka tarafı görmeye devam edebilelim. Şimdi az önce Android One'dan bahsetmiştik. Ve o tarafta General Mobile'ın da bir takım sancıları olduğumuz geçen hafta da daha 2 hafta önce de konuşmuştuk. Bizim programımızın üzerine de General Mobile tarafı Android 8 güncellemesiyle ilgili bir takvim yayınladı ama yani yine şeye geleceğim, yani yayınlamasan daha iyi çünkü bakıldığı zaman en yeni telefonları GM6 biliyorsun onların. Donanım olarak GM5 Plus'ın altında bir telefondur aslında. Aralık ayında olacakmış arkadaşlar Android 8 güncellemesini. GM5 Plus ve GM5 Plus Tech. D'ler bu arada General Mobile'de çift sim kart anlamına geliyor, onu da hatırlatalım. Şubat ayında olacakmış. GM5 ve GM5 D'de Nisan ayında olacakmış. Bunlar Android One telefonlar.
Bu bir de alırsa...
Her şey yolunda giderse.
Her şey yolunda giderse, %100 mükemmel giderse o tarihte alacaksın. Nisan ne ya? Zaten 9 gelmiş olacak. 9'u verselerdi biraz bekleyip keşke.
Yani ben sana başka bir şey... Nisan'ı
çıkıp şey deselerdi keşke. Nisan'da hepsine 9 veriyoruz. Yani hiç uğraşmıyoruz.
Nisan'ı beklemeyi boş ver abi. Aralık'ta madem veriyoruz 8.000 lira var.
Ha, evet.
8.000 lira var yani. Buradan General Mobile'da seslenelim. Kapımız açık, gelin. Niye bu güncellemeler geçti konuşalım. Çünkü insanlar merak ediyorlar.
Evet.
Bunun hani bir şekilde... Çünkü bu takvim de yani şu an Android 8'i bak. Ofiste Huawei Mate 10 Pro var. Huawei'in telefonu. Android 8. Google telefonları var. Android 8. İşte LG V30'lar var. İşte HTC'nin yeni telefonları Android 8. Google'un ilk iş ortağısın belki de Android One tarafında. Her şey en hızlı ilk defa Google'dan. Android 8 yok.
Ya şimdi onların şöyle bir problemi var. Firma aslında küçük. Yani her ne kadar ülkemiz için büyük bir firma olsa da şu anda o küçük firma yurt dışında birçok ülkede General Mobile markalı telefonların satışını açtı. Yani bakmayın siz, büyük bir başarı sergiliyorlar.
Kaç
ülkede büyük operatörlerle beraber bu telefonların satışını gerçekleştiriyorlar. İşte bunu neyi yanında getiriyor? Hızlı büyürsen o da sıkıntı.
Ama şu an dediğinde kesin haklısın. Ama hep bizimle ne konuşuyoruz? Google'un telefonu bu.
Yok,
yazılım
bak,
olarak.
Kullanıcı işe ilgilendirmez abi. 500 ülkeye satıyorum.
Tabii canım.
Kusura bakma. Tam 500 ülkeye satıyorsun, para kazanıyorsun, arttır der.
Yatırımını ona göre
yap der. Kullanıcı ilgilendirmez. Ben sadece şeyi söylüyorum. Bence hatalardan bir tanesi de bu kadar hızlı büyümek oldu.
Ya şöyle, aslında global firmalarda da benzer hatalar. Belli ülkelerde adetler
çok hızlı. HTC aynısını yaşadı. Yani,
Türkiye'de teknik servis konusunda.
Jet gibi büyüdü, patladı havada.
Yani buradan hatta yorumlar kısmını lütfen bizimle de paylaşın dostlar. Yani Türkiye'de teknik servis konusunda mağdur olmayan kullanıcı ya da mağdur etmeyen firma yoktur yani. Çünkü şöyle bir durum var. Aylık adetler 100 bine geliyor. 50 bin satmaya başlıyorsun ama teknik servise yatırım yapmayınca ne oluyor? En üst üste standardı var. Diyor ki %2, %3 hata oranı kabul ediyorum diyor.
O %7 oldu abi. Batıyor firmalar.
Aynen. Hatırlar mısın? Vakti zaman Safir'le yaptığımız röportaj, evet. Senin yaptığın röportajda ne dedi? Hata oranı %5'e çıktı. Yanlış komponent kullandık. Altında kalkamadık diyor. Evet. Bizzat açıklaması var. Dolayısıyla o tarafta komponent tedariğini, teknik servis yatırımını, call center yatırımını ona göre yapman gerekiyor ki adam aradığı zaman mağdur olmasın. Ya da GN5'te kullanan birisi aradığı zaman telefonda bir muhatap bulup tam olarak ne zaman alacağını bilebilsin.
Abi şimdi bu tip şeylerde hep ben söylüyorum bunu. Telefon getirmek, telefon satmak, hadi bir sonraki güncel vermek falan çok kolay. Ne zor biliyor musun? Marka olmak, güvenilir bir marka olmak dünyanın en zor işi. Çünkü hata kaldırmıyor bu iş. Ve iz bırakan hatalar yaparsan da bir hadi affettirdin, ikinci de affetmezler. Güncelleme çok önemli. Takvimi tutturamazlarsa sen gör ondan sonra.
Çünkü şöyle bir şey var. Ya bugün General Mobile nezdinde Discovery elitler hala tartışılan konular bunlar. Çünkü alıp güncelleme tabii, alamayan, mağdur olan çok kullanıcı var. Hani o zaten bir taraf tut kenarda.
Biz de ilk Discovery telefonu düşünerek bunun güncelleme alacağını düşünmüştük. Gelmedi. Hiç güncelleme almadı.
Yani çok hızlı işlemci olan muazzam telefon, ön kamerada otofokusu olan dönemin elite, en güzel telefonu.
Şu anda Android One yükle dünyanın en iyi telefonu olabilir
çok
yine.
Çok güzel telefon olarak kullanmaya devam edebilir.
En iyi Android One olabilir yani.
Ki güncelleme almadı, orada bir mağduriyet var. Bir tarafa bırakıyorum. Bu telefon ya bu kurguda ilk günden beri en yeni Android en hızlı bir şekilde direkt Google'dan diye bir kampanya yürütüldü.
Evet.
Yani eğer sorumlusu Google'sa Google olduğunu bilelim.
Volkswagen'in dizel motorlar çevreye yararlı der gibi şeyi işte bu kampanyası.
Tuhaf bir durum var. Neyse arkadaşlar evet. Takvim bu. Tekrarlayayım isterseniz. GM6 ve GM6D'ye Aralık ayında. GM5'leri Şubat ayında. GM5 Plus ve GM5 Plus D'ye. GM5'leri Plus olmayan düz modellere Nisan ayında. Her şey yolunda giderse General Mobile Android 8 vermeyi vaat ediyor ama Mesut'un dediği doğru bir şey var. Ya en azından Android 8 biri, belki de Android 9'u ki Mayıs ayında da ayı olacak zaten evet, Google ayı. Orada 9'u gösterirler. Biraz tuhaf bir durum ortaya çıkmış durumda. Dediğimiz gibi General Mobile'da kapımız açık. Neden geciktiğini isterlerse gelsinler burada hep beraber konuşalım soru cevap şeklinde. Geçtiğimiz haftanın bir başka konusu Razer'ın telefon tanıtması oldu. Nexbit firmasını satın alarak zaten ki Nexbit Cloud tabanlı telefon konseptini geliştiren firmaydı. Bu alana gireceklerini sinyallerini vermişlerdi. Nihayet telefonunu duydular. Razer Phone. Ya telefon ismi Razer telefon. Oyun telefonu. Oyuncu telefonu olarak lanse edildi.
Ben şimdi bunu burada söylemek istiyorum gerçekten. Twitter'da da yazdım. Bakın arkadaşlar şimdi biz de Allah'tan yani Donanım Haber editörleri genelde yapmadıkları oluyor. Burada onu da söylüyoruz. Dediler ki Razer'in oyuncu odaklı telefonu. Bak çok güzel bir başlık bu gerçekten. Tabii oyuncu odaklı telefon. Sana. Evet iyi bir başlık atmış. Geri kalan da şöyle şeyler gördüm. Oyun canavarı, işte oyun üstadı, oyun telefonu tamam mı?
Çılgın oyun telefonu.
Ha, çılgın oyun telefonu falan diyen de var. Ya şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Eninde sonunda bir Android telefonu üretecekseniz şu anda en iyi işlemci, en iyi her şey bende olsun derseniz Snapdragon 835'ten ötesi yok. Koyacağın telefon işlemci
ben
bu.
Ben sana şöyle söyleyeyim. Şimdi özelliklere gireyim istersen ufaktan. Şimdi bu telefonun bir özelliği var diğerlerinden onun. 120 Hz tazeleme hızına sahip olan IGZO panel var şarttan. Yani 5.7 inç ve seni destekliyor mu desteklemiyor diye konuşmuştuk ya. Arayüzde seçeneği koymuşlar. 60, 90, 120 seçebiliyorsun. Ve 120'de çok daha akıcı bir deneyim verdin arayüz seviyesinde.
Arayüz seviyesinde. Bunu da söyleyeyim. Oyunların da ekstra olarak 120 Hz'i desteklemesi gerekiyor
optimiz
arkadaşlar.
Optimiz olması lazım o konuda. Böyle bir kendi içerisinde 5.7 inçlik şart tabanlı bir inovasyon var. Onu söyleyelim. Orada sıkıntı yok ama... Şimdi oyun dediğimiz zaman, oyun performansı dediğimiz zaman işin içerisine giren bir takım başka dinamikler var. İşlemci, Snapdragon 835. Hepsinde var.
Hepsinde var.
RAM, 8 GB RAM. Çoğunda var.
Zaten gereksiz bir de.
Ya hadi bir tarafa bırakıyorum. Evet. Şunu iddia edebilir. 8 GB RAM koyduğumuz için oyunun açılma süresi kısaldı. OnePlus 5'te var. Başka telefonlarda da var 8 GB RAM seçeneği. GPU. Burada Yonga'da sistem planı aynı. Adreno 590'da.
Stereo hoparlör diyor. Hadi hepsini ayrı amfi koyduk diyor. Ya arkadaş mobil oyun cihazından bahsediyoruz. Otobüste hoparlörden mi oyun oynayacaksın? Yani zaten oyunla bir alakası
bak,
yok.
Bak ben sana başka bir şey söyleyeyim. Burada şey yeni nesil bir ekran kartı tanıtılı gibi benchmark tablosu var. Kıyaslamalı Galaxy S8 Plus'la kıyaslanmış. İşte mesela GeForce Bench'te otomobil takip sahnesinde 26'ya 21 5 kare fark attığını söylüyor. İşte video playback'te biri 3688 almış Samsung'un telefonu mesela 3490. Ya zaten şimdi bu 100 puan farkı gösteriyor.
Evet, İki kere çalışırsa o farkı bakacak zaten belki. Telefon kötü değil özellik olarak sadece oyun canavarı değil.
Şöyle şunu söylemek belki daha doğru olur. Oyun telefonu diye bir telefon yapmak istiyorsanız ya kimsede olmayan bir takım şeyleri koymanız lazım. Ya da Razer'da hemen şunu beklerdim.
Kontrolcü değil mi bir
kontrolcü,
tane?
Kontrolcü bir gamepad, bir kumanda özellikle tamam. Ya da bir oyun firmasının işbirliğine girmek. Ya da Chroma'yı telefon şasisine diye entegre belki RGB çıktandırmalı bir telefon yapmak. Şeyi de söyleyelim hatta yeri gelmişken. Telefonun arkasında bir Razer logosu var. Standart modelde siyah, herhangi bir numarası yok. Bir de Special Edition versiyon var. Onun arasında yeşil renk görünüyor.
Abi $700 fiyatıyla bu telefon tam bir alınmaması gereken cihazlar arasında ya.
Ama net. Şunu da söyleyelim. Şimdi tabii...
yine... Android 8'de de gelmiyor. Alacak sadece güncellemeyi.
Şu var ama. Şimdi yeni bir telefon olarak bakıldığı zaman bazı açılardan oturmuş firmalara ders niteliğinde bazı özellikleri de var. Ondan bahsedeyim mesela. Neden dersen mesela 4000 mAh pili var. Quick Charge 4.0'da geliyor bu telefon. Şu an QXR 4.0'a adapte olan yok. Bu açıdan ilk olma özelliğine sahipler. Yine metal bir kasaya olduğunu görmekteyiz. Bu sağda solda kalın çerçeveler bundan şeyi de çıkıyorlar. İşte portları yatay modda kullanırken oyunlarda daha iyi tutabilme adına böyle bir şey yaptıklarını söylüyorlar.
XOR panelde zaten bükülmüş panel yok.
Aynen. $700'da falan. Bu arada Dolby Atmos desteği falan da var. THX sertifikası var ki zaten Razer tarafında THX'in bir organik bağı da var, onu söyleyelim. Kamera konusunda da arkada çift kamera var. 12 megapiksel çözünürlüğünde.
Bir tanesi telefoto.
Aynen. Barkeyi bokeh yapmak üzerine kurgulanmış. Ön tarafta 8 megapiksel kameramız var. Telefon pazarına yeni giren firma için iyi bir telefon. Kötü telefonu özellikle bir alt alta koyduğumuz zaman yüksek performans sınıfında rakiplerinin aşağı yanı olmayan, aşağı kalır olmayan, kalmayan bir telefon ama aynı özellikle neredeyse $250 ucuza satılan OnePlus 5'te zaten var.
Ya sana diyorum Erde, yani bunu almak için harbiden ya Razer fanatiği olman lazım ya da kandırılmış olman lazım.
Razer fanat, ya Razer kendi fan kitlesine güveniyor.
Evet.
Çok da satarlar, ben sana söyleyeyim. 700... Elçisinden sonundan daha çok satar Amerika
gemisi serisinde. Evet. $700'lık fiyatıyla bakalım.
Çünkü sonucunda Razer'ın iyi bir klavyesini, faresini almak istersen de zaten bugün iyi 1000 liralara yakın paraları ödemek zorunda kalabiliyorsun. Muhtemelen ona güvenerek böyle bir telefon yapmış olabilirler diye düşünüyorum. Evet, buradan sıradaki haberimize geçelim. TP-Link cephesinden akıllı telefon dünyasına adım atan firmalardan birisi TP-Link oldu.
Aslında bu telefon için şunu da söyleyebiliriz. Asıl ders niteliğinde telefon
evet,
bu.
Evet, yani zaten birazdan ekranlarınıza da gelir görüntüler. Tasarım alanında çok dikkat çekici bir telefon bizleri bekliyor. TP-Link şöyle bir durum yaptı. Kendisi ağ ürünleri pazarında pazar payı itibariyle dünya diye bir firma ama telefon tarafında yeni bir macera başladığı için bir alt marka oluşturdular. Nefos markası altında giriş yaptılar. İlk etapta da giriş ve girişin biraz üstü fiyat performans segmentine yönelik ürünler çıkarmışlardı ama göründüğü kadarıyla strateji değişmişe benziyor. Çünkü şu an görmekte olduğunuz telefon bildiğin üst performans segmentinde amiral gemilerine meydan okuyabilecek özellikleri olan, tasarım anlamında önden Samsung'a büyük oranda benzeyen S8, S8 Plus'a, arkadansa Samsung'un hatalarını tekrarlamayan bir telefon yapmışlar gibi.
Ya şimdi bu firma bunu yapıyor. Sony falan neden yapamıyor? Ben çözemiyorum bunu ya.
Japonlarda şey var herhalde. Biz kimseye benzemeyelim.
Ne bileyim abi, inatçılar işte. Batacaklar herhalde böyle gidişte de. Çünkü Sony'nin en son bir şeyi var. Karlılık raporu var. Sadece Mobi zarar etmiş yine.
Evet, şey var ama. Açıklamaları vardı. 2018'de tasarımı değiştiriyoruz
İnşallah,
diye.
İnşallah hayırlısı bakalım.
Ya umarım değiştirdiler.
Şu nefosun üstüne Sony bassa. Deli gibi satar. Evet, yoksa da sıraya girer millet.
Şimdi diyorum ya sana, önden bakıldığı zaman bildiğin hakkında Samsung. Evet. Burada göz var, nizam var. Arkadan bakıldığı zamansa parmak izi okuyucusu doğru yerde ama altta bir okuyucumuzun çok güzel yorumu var. Şey, gömlek düğmesi dizel gibi. biraz öyle bir havası da yok değil ama özelliklere bakıldığı zaman Mesut, Snapdragon 835, 6 GB RAM.
Yok, dolu dolu bir cihaz.
Arka tarafta yine 20 megapiksel bir kamera, 16 megapiksel diğer kamera, bokeh, şu bu.
Yok, çok güzel telefon olmuş ya.
Şimdi peki sana şunu sorayım o zaman. Şimdi telefonun donanım olarak Sony HTC11'den, Xperia XZ Premium'dan farkı yok bakalım işlemci, RAM vesaire tarzında. Tasarım olarak HTC ve Sony'den daha güzel görünüyor. Önden Samsung havası taşıyor. Yani amiral gemi telefon sınıfında bir telefon. Ama markası yeni bir marka. Pek çok kişinin belki de bilmediği, telefon pazarında bilmediği bir marka. Sence bu telefonda fiyat politikası ne olmalı ki sadece Türkiye değil, dünya genelinde kendisine bir alıcı bulabilsin?
Ya bu telefon Türkiye için söyleyeyim. Dünya genelini tahmin etmek çok zor olur. Yani gerçekten oradaki şartları takip etmiyorum, bilmiyorum. Net söyleyeyim. Bu telefonun, şimdi tahmin ettiğimizde kızıyor kullanıcılarımız. Mi 6 fiyatına Türkiye'de Mi 6 kaça satılıyorsa.
Yani 2500 bandı.
Tabii 2000-2500 bandını geçmemesi lazım. Ha geçerse satmaz mı? Aslında satar. Yani 3000 liraya kadar alıcı bulabilir. Ama işte Nefos markası şey.
Marka
bir
kendine, bilmiyor.
Evet, marka bilinmiyor. Öyle bir sıkıntısı var. Biz Huawei için bile ne diyoruz? Canavar gibi telefonları var adamların.
Ama marka algısı.
Evet, marka algısı. Kötü diyoruz yani.
Bu telefon ne zaman çıkacak? Yani TP-Link'in yeni telefonunun ne zaman piyasaya çıkacağını ve fiyatını bilmiyoruz. Hani çıktıktan sonra Türkiye'ye gelir mi ondan da emin değilim ama sonuçta Türkiye'de de faaliyet gösteren firma olduğu, evet, için gelme ihtimali de var. Hele ki fiyatı uygun olursa. Buradan geçeceğimiz telefon Nokia. Nokia tarafında Nokia 2 adı altında yeni bir telefon duyuruldu. HMD çatısı altında. Marka olarak Nokia ama faaliyet ve çalışma mühendislik ekibi olarak farklı yeni bir firmanın, ekibin temsil ettiği yeni Nokia'nın en ucuz fiyatlı telefonu ki Snapdragon 212 var. Aslında bakılırsa ama Snapdragon demek bile yanlış.
Yani Snapdragon platformunun dışında çıkarttılar. Qualcomm 212 diye geçen.
Qualcomm 212. Evet. Çünkü 400 serisinin altını artık şey yapmıyorlar.
Snapdragon demiyorlar.
İsimlendirmiyorlar. Evet. Bununla ilgili video da çekmişler daha önce.
Snapdragon bildiğiniz bir platform ismi oldu ve 200 serisi bu platformun içinde değil arkadaşlar. Ya anlayacağınız işte saatler için artık ayrılan ya da bu dünyada tuşlu telefonlarda kullanalım bir denen işlemci bu telefonu
yer bulmuş. Milada dolmak üzere olan, evet, platformları biz nerede kullanırızın aslında bir yansımasıdır. 5 inç 720p ekranı var.
Yani şimdi Nokia'nın en ucuz telefonu olduğu düşünüldü, yine kabul edilebilir tabii ki. Fiyatı çok önemli burada.
Abi öyle değil. Yani şimdi şöyle bir durum var. Şimdi 400, yani 100 avro civarında bir fiyat belirlemiş durumda. 100 avro yani.
Yani 100 dolar ama zaten bu bütün saydıkların $100 altı telefonlar için geçerli olanlar.
Yani Bu telefonu almak yine 1 GB RAM bir telefon yedim. Üzerine 20-30 daha koydum. Çin'de güzel telefonlar var.
Alabilirsin ama yine aynı şeye geliyoruz. Komponent fiyatları çok yüksek ve eğer 100 dolar ve 100 dolar altına telefon satmak istiyorsanız da böyle bir cihaz yapmak zorundasınız. Ha, alır mıyız, almayız.
Ya hiçbir şekilde vaat etmiyor.
Zaten geleceğim Türkiye minimum girişi 1000 lira falan herhalde bu telefon.
Yani 100 dolar. Kurdan çevresinden 400, ya ne yapıyor? 380 desen 400 lira yakın para yapıyor.
Evet.
Vergisi, şu su koyduğun zaman.
600-700 liradan aşağı gelmez minimum.
Hiçbir şekilde mantıklı bir şey değil. Çünkü 750-800 lira çok güzel Redmi serisi şahane telefonlar var mesela akıllı zaman. Sıradaki habere geçelim. Çok fazla uzatacağımız bir konu değil bu arkadaşlar. Nokia'nın en ucuz fiyatlı telefonu. İlginç bir haber bu. Türkiye'den bir haber. Futbolcularımızdan Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, S8'in hakları bende diye Samsung'a dava açmaya hazırlanıyormuş.
Ya ben onu şöyle merak ediyorum Erdi. Şimdi bu patent işinde patenti aldığınız kategori çok önemli. Yani mesela ismin patentini elektronik eşyada aldıysa eğer böyle bir dava açabilir mi? Hani Galaxy S8 sonuçta modelin ismi. Ben açabileceğini pek düşünmüyorum.
Ben sana kime açtım biliyor musun davayı? Samsung değildi. Radyolarda bir takım TV'lerde görüyorsun ya Samsung S8, S8 Plus. Hani şey fake telefon satanlar var.
Ha, onlarla uğraşsın.
Onlarla uğraşsın çünkü o adam direkt S8 diyor mesela yani.
Yani bir de şey diyen var. Şimdi Selçuk tabii nasıl bir futbolcudur ben bilmiyorum ama yorumlardan okuduğum kadarıyla
Selçuk
da.
Selçuk tabii 20 dediğim arkadaşı herhalde.
Kendine hani böyle bir takı takacak kadar da iyi bir futbolcu değil demişler mesela. Yani dünyaca tanınan isimler yapıyormuş genelde bu böyle takma isimleri. Ve onu taraftarları falan uyduruyormuş o takma isimleri onunla ilgili. Bu kendi kendine taktığı bir isim ve Twitter'da sadece öyle yazıyor.
Vallahi yani bu şeye benziyor. Çok takmıyorum ama.
Yani öbür gün gidip senin FX 57 için hani o takıyı kullanıyorsun, Rumuz'u kullanıyorsun. Ha, yani yarın öbür gün gidip bir firmaya davalık olmana benziyor. Ben kullanıyorum bunu burada.
Gerçi AMD'de yıllarca Türkiye'de davalarla uğraştı. Değil mi?
Uğraştı evet, AMD isminden dolayı.
AMD isminden dolayı. Hatta davalardan dolayı Türkiye'de arabaların bagajlarında işlemci satmak zorunda kaldığı falan dönemler de var arkadaşlar.
Öyle ama, de kanunsuz bir firmadır. Yani, bir
Bu patent olayları dünyadaki her ülkede sorun. Amerika'da zaten şu an patent davasından geçen mayın tarlası gibi yani. Hani yaptığım bir üründe birinin...
Ben en çok Qualcomm, Apple arasındaki davaları merak ediyorum.
Bayağı sertleşti o.
Şimdi çok sertleşti.
Dikkat edersen son günlerde şey haberi geldi. Apple tamamen Qualcomm'u bypass etmek için çalışmıyor. Hemen ardından Qualcomm'a yeni dava geldi.
Ve Qualcomm'un da şu anda son çeyrek karlı açıklandı. Bir önceki çeyreğe göre %90 düşüş var.
Düşüş var şu anda hani... Evet Apple kendi işlemcisini yapıyor ama Apple'ın çok büyük kısmı telefonlarında Qualcomm modem var. Evet. Bazen Intel modem var ama
Intel var, büyük oranda
Qualcomm
Amerika'da.
Var. Dolayısıyla onun için hala karlı bir alan orası.
Mesela şu an orada şöyle bir şey de konuşuluyor. Bu gigabit özellikle olayında Intel ile Qualcomm arasında enerji verimliliği konusunda ciddi farklar varmış.
Olabilir. Hatta bir rivayet de var. Qualcomm cephesinin bir iddiası bu. Intel tamam, Intel modem kullanan telefonları yavaş göstermiyor kadar Qualcomm yavaşlattığı söyleniyor mesela Apple'ın. Qualcomm son açı davada da Qualcomm şunu iddia ediyor. Apple Qualcomm yazılımlarını rakiplerine de vermiş. Ki buradaki rakip aslında Intel, yani modern yazılımdan bahsediyor. Böyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Zamanla o tarafta özellikle gerçekten de Apple tamamıyla Qualcomm'a vazgeçebileceği noktaya gelirse...
Apple'ın satışı yasaklansın diyor iPhone'larına. Yani bu kadar iddialı.
Her ülkede dava açıyor bir de. Sadece Amerika'da. Çin'de, Min'de falan da bir takım aksiyonları var. Bakalım o tarafta ilginç bir durum olacak gibi görünüyor. Sıradaki haberimiz zaten bayağı bir ismini de zikrettik program çerçevesinde. OnePlus ile ilgili. OnePlus 5'in geliştirilmiş versiyonu olan OnePlus 5 de Kasım ayının bu ayın sonuna doğru çıkacak gibi görünüyor. Ortaya zaten bir görüntüler çıkmış
çok
durumda.
Çok güzel duruyor bu arada.
Yine 18.9 ekran konsepti benimsenmiş durumda. Köşeden köşeye ekranlar var. Yine 2.5 boyutlu kavisler var sağda ve solda. Zaten OnePlus 5 güzel, başarılı bir telefondu.
Evet.
Burak daha büyük, çerçevelerin daha azaltıldı ve aslında OnePlus yöneticisinin paylaştığı bir fotoğraf görüntüsü var. OnePlus 5 ile ilgili kamera konusunda ciddi bir gelişim var. Fiyatı da koruyabilirlerse eğer.
Bakalım, OnePlus 5 seviyesinde. Evet.
Heyecan verici olabilir. Çünkü OnePlus 5 benim şu ana kadar kullandığım en hızlı Android telefonlardan bir tanesi. Hatta en hızlıydı ama MIUI 9 ile beraber, MIUI 9 ile beraber Xiaomi tarafı da benzer performans seviyesine ulaşmış durumda. Özelliklerden kısaca bahsetmek gerekirse yine büyük oranda OnePlus 5 ile benzer donanım olacak. Yani 835 var, 8 GB RAM var zaten.
Evet.
Zaten daha ötesine geçmek de çok kolay değil. Ha, bilmediğiniz konular var nedir? Büyüyen kasaya bağlı olarak pil tarafında bir değişiklik olacak mı olmayacak mı? Köşeden köşe ekran olduğu için parmak izi okuyucusu arka tarafta. Kim bunlar hata yapmazlar. Muhtemelen olması gereken yere koyarlar ama bunlar nasıl olacak?
Samsung dışında onu kameranın yanına koyacak adam bilmiyorum ben ya.
O zaman hemen Samsung'a geçelim. Galaxy S9, S9 Plus ile ilgili bir takım konsept çalışmaları çıkmaya başladı. Şimdi paylaşan kişilere baktım ben sosyal medyada. Mesela bir tanesi var, iPhone'la ilgili paylaşımları tuttu. Mesela iPhone'unla ilgili paylaşımları aylardır isabetli paylaşımlar yaptığını görmekteyiz. Şimdi bu tabii ki taslak çizim. Ama Samsung tarafından ben şunu da biliyorum. İçerideki üst seviye yönetim seviyesindeki toplantılarda bu telefonu gösteriyorlar. Yani şu an bu telefon şablon olarak hazır. Sunak spekleri üzerine, teknik özellikleri seviyesinde çalışmalar yapıyorlar ve ortaya çıkan görüntüye bakılırsa parmak izi okuyucusunu
ekrana yine entegre edememişler.
Ekrana yine entegre edememişler ki ben başka bir şey söyleyecektim ama senden pası almış oldum. En azından ulaşımı zor olan kenar kısmını ortaya almışlar ki dairesel form faktöre sahip olmadığı için evet daha iyi olur ama yine kullanması biraz zor olur gibime geliyor.
Yine çok iğrenç bir görüntü olmuş eğer bu konseptle çıkacaksa. Yani nedense
kamera dikey.
Niye arka tarafı halledemediler ya bir türlü?
Ya onlar kafayı şeye bozdular.
Yani Photoshop'ta
ekran, bak. Ekranın okumaya bunlar bayağı çaba harcadılar ama.
Photoshop'ta al. Şöyle çevir 90 derece eğde. Zaten böyle bir şey olmuyor mu?
Photoshop'ta yalnız öyle bir şey oluyor. Yani, zaten bu da belki Photoshop taslağı da olabilir.
O yani. Da olabilir. Bana öyle geliyor. Yani çok güzel gelmedi. Çıktığında yine kullanacağı seveceklerdi. Şu ankini de çok seviyorlar gördüğüm kadarıyla. Bunu da seveceklerdi. Şey anlayamadım ben. Ben çok rahat kullanıyorum diyen o kadar fazla kullanıcı gördüm ki. Ya bizim parmaklarda bir sıkıntı var. Ya da diyorum ya 4000-4500 lira verince parmağın oraya uzanıyor abi. Bayağı uzanıyor yani. Sıkıntı yaşamıyorsun.
Şey Steve Dawson gibi.
iPhone'daki uzan. Çerçevelerin görünmez gelmesi gibi. Yani belli bir para işini açtıktan sonra telefonda kusur kalmıyor. Zaten bence fiyatları o yüzden arttırıyorlar. Fiyat arttıkça telefon kusursuzlaşıyor. Alan adam için.
Veren adam için. Parayı veren adam kusursuzlaşıyor ama.
Kusursuzlaşıyor.
Yani bu parmak izi olayın tabii dediğim gibi. Onunla ilgili bir rivayet var. Ekrandan parmak izi okumanın S9, S9 Plus'a yetişmeyeceği ama Note 9 olacağına yönelik bir takım çalışmalar var. Bakalım bunların hepsini zaman gösterecek. Biz Note 8'de bekliyorduk mesela. Bayağı konuşuldu ama Note 8'de de olmadı.
Yani öyle bir teknoloji var mı acaba? Onu da merak etmeye başladım çalışan. Şimdi, bir tane Çinli telefon var. Kullanma şansımız olmadı.
Yani evet, Qualcomm teknolojisi var bakıldığı zaman. Hazır olduğunu söylüyorlar. Pek çok farklı koşullarda düzgün çalıştığını söylüyor.
O yıllardır hazır oldu seni. Her gittiğimiz fuarda taşa maşa elini koyuyorsun. Tanıyor yani, açılıyor.
Mesela belki önümüzdeki birkaç hafta içerisinde belki kullanma şansın olur.
İnşallah belli mi olur? Eğer bu daha ileri gidip de felç olmazsam bu gidişle.
Tövbe de canım. Yani, kötü hiç ağırma.
Çünkü Paris'e gidemedim mesela.
Sağlık önemli bir şey dikkat etmek lazım. Gidemezsen erken haber ver ya kendimi kaynak yapmaya çalışacak bari. Samsung'a ilgili bir haberimiz daha var. 2018 model Galaxy A serisi. A5 ve A7'nin de taslak çizimleri ortaya çıktı. Yavaş yavaş artık bu firmalarda orta seviye telefonlar içinde köşeden köşeye ekran konsepti oturmaya başlamış durumda ki şu an görünen telefon da bence güzel görünen bir telefon ve arka taraf üst seviye telefonlarına göre nispeten daha güzel görünüyor ki zaten A serisinin şöyle büyüsü var. Özellikle A7 ve Türkiye'de benim kullanma şansı yakalayamadım ama özellikle açık pazarda satılan bir model oldu. A8 Samsung'un S serisinden daha güzel görünen telefonları oldular. Evet, genel öyle. Görünüm anlamında bakıldığı zaman. Bu telefonlar da güzel görünüyor.
Eski telefonlar çünkü çok güzel görünüyorlardı. Eski tasarımdan devam edince güzel görünüyorsun.
Aynen öyle. Bu telefonlarda şöyle özellikler var. Mesela 6 GB RAM var. Yine yeni nesil Exynos işlemci var. İşlemci tarafında muhtemelen çok rekabetçi olamayacaktır ama bakıldığı zaman 6 GB RAM ve makul seviyede performans gösteren bir işlemciyle beraber orta seviyede güç kazandığını görmek değil. Sadece şu var. Samsung'un A serisinin fiyatı orta seviyenin üzerinde kalıyor. Türkiye'ye bakıldığı zaman 720p ekranlı A3'ü 1800 liradan falan getirmişlerdi o dönemde. Şimdi zaten kur değişti, vergi değişti falan filan.
Aynen.
Yani 2500 lira bandına oturan telefonlar oldu bunlar ki orada da işte Mi 6'lar, OnePlus 5'ler dediğinizden pek şansı yok ama Samsung orta seviyede de göründüğü kadarıyla tasarım seviyesinde ve donanım seviyesinde bir takım yeni özellikleri sunacak gibi. Şimdi Apple tarafıyla ilgili bir haberimiz var. Apple şirket satın almalarını seven, bunları pek duyurmayan,
evet.
Dolaylı yoldan genelde anlaşılıyor bunlar ama daha sonra satın aldığı şirketlerin teknolojilerini hızlı bir şekilde kullanıma hazır hale getiren firmalardan bir tanesi ki örneğin iPhone 10'daki o Face ID teknolojisi İsrail'li Kinect'i geliştiren firmanın bilgi birikimine evet. Gelen aslında bir özellikle. Şimdi Power by Proxy diye bir şirket satın almışlar. Bunlar Yeni Zelandalı bir şirket Mesut ve bakıldığı zaman 150 watt'a kadar aslında kablosuz enerji beslemesi yapabilen bir şey ve verimlilik seviyesinde de geliştirdiği teknolojinin %90-91 seviyesinde verimlilik sunuyor.
Uçuk.
Tabii şey bilmiyorum hani ne mesafede o verimliliği sağlayabiliyorlar ama endüstrideki en yüksek verimliliğe sahip olduğu söylenen bir firma bu. Aynı zamanda farklı cihazları aynı anda şarj edebilecek de özel bazı aksesuarları var. Yani 2018'de belki kablosuz şarjda en hızlısını Apple tarafına görebiliriz bu satın alma sonrasında.
Evet, kablosuz şarj önemli bir teknolojiydi. Birçok kullanıcı hala da şarj ünitesine kablo taktıkları nedeniyle bunun kablolu bir teknoloji olduğunu savunuyorlar. Ama hayır, kullanmaya başladığınızda gerçekten pratikte çok büyük yarar sağlıyor. Sadece burada şeyi merak ediyorum. Kablosuz şarj esnasında cihazlar çok ısınıyorlar herhalde. Nedense normal şarja göre çok daha fazla ısınıyorlar. Hı hı. Bu firmanın yaptığı şarj 150 watt'tan bahsediyoruz. Hani dizüstüyü falan şarj ederken acaba o ısıyı nasıl yaptılar? Bu teknolojide yüksek verimlilik olduğu için ısı daha mı az? Çünkü verimlilik arttıkça ısı düşüyor sonuçta.
Tabii ısı düşüyor aynen. Valla onları tabii bilmiyoruz. Hani sonucunda bir startup bu, girişim şirketi ve ilginç bir detay sana vereyim. 2013 yılında bu şirkette Samsung'da, Samsung Ventures yani kendi girişim, daha doğrusu melek yatırım şirketi arasında 4 milyon dolar para koymuş.
Şimdi almışlardır parasını fazla. Apple
tarafı
fazla.
Tabii almışlardır muhtemelen de. Apple tarafı şimdi şirketin tamamını satın almış durumda. Ama genelde geçmişten günümüze Apple'ın yaptığı satın almalara bakıldığı zaman genelde nokta atış satın almalar yaptığı görmekteyiz. Bugün Apple'ın ACS işlemcileri yine PA Semi firmasından gelen aslında temelin üzerine yükselen bir tasarım oldu. Tasarım ailesi oldu. İlginç. Bu arada Apple demişken şeyi söyleyeyim. 2017 için bu yıl içerisinde harcadıkları Ar-Ge bütçesi 12 milyar dolar civarında, pek çok ülkenin Ar-Ge bütçesinden daha yüksek bir bedel. Özellikle tabii iMac Pro'lardı, şunlardı, bunlardı vesaire derken, yazılım tarafındaki iOS 11 falan derken Ar-Ge tarafına da 12 milyar dolar az buz para değil.
Evet, değil
zaman.
Gerçekten de.
Şimdi yeni satınlamalarda bunlarla pekişecek gibi görünüyor. Vivo X-Play 7 var. Az önce sen bahsettin ya, Çinli telefonlar yapmışlardı. Al işte sana.
Evet.
Bitmiş örnek.
Yani telefon ekranı üstünden parmak izi okutabiliyorsunuz.
Bu yani ekranda parmak izi okuyor ve bu telefon köşeden köşeye dedikleri ekran olayını birebir yapan telefondur yani.
Gerçekten çok güzel duruyor. Ama Vivo telefonları burada göremiyoruz pek. Yani el altından satıldığını da çok göremiyoruz.
Bu telefonun önce şunu söyleyeyim. 8 GB RAM var ama işlemci tarafından hangi platformu kullandığını bilmiyorum. Muhtemelen Snapdragon olması gerek diye düşünüyorum. Çünkü MediaTek vesaire koyduğunuz zaman bu telefon büyüsü belli oranda kaybolur diye düşünüyorum.
Bu teknoloji şu anda bizim bildiğimiz kadarıyla sadece Qualcomm'da var.
Qualcomm'da var ve Qualcomm, şimdi yorumlara bakıldığı zaman Qualcomm tarafında, eğer Qualcomm tabanlıysa bu, önümüzdeki sene için 845 ile gelme ihtimalinden de bahsediliyor ki 845 zaten muhtemelen herhalde önümüzdeki haftalarda tanıtım yapılır diye tahmin ediyorum. Geçtiğimiz hafta içerisinde onunla ilgili belli haberler çıkmıştı. 8 GB RAM'den bahsettim zaten. Çift kamera var ve 4x optik yakınlaştırma yapabildiği söyleniyor. Yani ki Vivo telefonları biz seninle CES fuarında da elimize aldık. Ses konusunda ekstra donanımı olan, malzeme kalitesi ve işçilik konusunda hep üst düzey telefonlar yapıyorlar. Bu telefon onlardan bir tanesi olabilir ama öyle zannediyorum ki fiyatı da
can yakacak.
Can yakacak türden.
Çünkü ucuz olmadı onlar. Telefonları hiçbir zaman böyle çok ucuz yapalım da herkese ulaşsın modunda değillerdi. Hep üst düzey özelliklerle donatıp iyi fiyata sattılar.
Ülkemizden bir haber var Mesut. Stadyumlarda powerbank yasağı geldi. Özellikle İstanbul İlspor Güvenlik Kurulu'nun aldığı bir karar oldu bu. Statlarda işte sahaya belki fırlatma gibi bir takım ihtimalle değerlendirerek.
Normalde çok ağırlar ve değersizler.
Aynen öyle bir durum söz konusu. Dolayısıyla bundan sonra özellikle İstanbul il sınırları içerisinde maça gideceklerin powerbank götürmemesi fayda var.
Kesin atmışlardır da birinin kafaya.
Belki de bir vaka yaşanmıştır. Tabii bu kimi etkiler? Maça gidip maçın tamamını canlı yayında telefonda yayınlamak isteyen varsa, eğer kayıt almak isteyenler varsa onlar için belki bir sorun olabilir ama böyle bir durum var. Hatta futbol kulüplerimiz de Twitter üzerinden bu konuyu resmi
yani
olarak duyurdular.
Bu şöyle önemli. Stada giderseniz eğer alıp atıyorlar.
Ya şimdi Mesut 20 bin miliamperlik powerbank daha var tuğla gibi.
Evet.
Yani kafana birini
kapatsa... Yok alıp atıyorlar derken güvenlik alıp atıyor.
Hayır, güvenlik alıp atıyor da şey de var.
Kaptırırlar.
Hakikaten yani stada yakın bir yerden bir futbolcu atsa kaş göz yararsın.
Ne kaş, öldürürsün bile adamın beyin kanamasından isabet ederse.
Çünkü yani öyle powerbankler var ki ya elle tutulur gibi değil ya, taşıması bile zor. Nikon'la ilgili ilginç bir haber var. Şimdi Nikon tarafı fotoğraf dünyasının efsane firmalarından birisidir ama son 5 yıl içerisinde öyle bir duranlığa girmiş durumdalar ki işte Sony tarafı aldı başını yürüdü kamera tarafında. Canon tarafını zaten...
Canon'dan onlar bir video tokatı bir yediler. Bir daha kendilerine gelemediler. Aynen. Video çeken cihaz üretemedi adamlar ya.
Canon'un muhtemelen 5D Mark II ile başlayan sonrasında alıp başına giden bir serüveni var.
Canon nasıl şu anda elle tutulabilir şöyle uygun fiyatı 4K kamera üretemiyorsa düzgün. Bunlar da Full HD üretemediler daha. Düşün, o kadar geride kaldılar.
Tabii Nikon bayağı hantal. Bir ara bir Android'li telefon kırması kameralar falan yapmaya çalıştılar ama devamı gelmedi vesaire. Şimdi şöyle bir durum var. Çin'deki fabrikalarını kapatmışlar, kapatma kararı almışlar ve aşağı yukarı 2200'den fazla çalışan olduğu fabrika bu. Topu da akıllı telefon dünyasına atmışlar.
Normaldir, evet.
Akıllı telefonların SLR makinaları tehdit eden hale gelmesinden yola çıkarak böyle bir karar verdiklerini söylüyorlar ama oturup bırak öz eleştiri yapmalarında da fayda var. Hani değişen dünya koşullarına uyuyorsan.
Evet.
Sony'ye bir bakıyorsun. RX100 diye bir seri çıkardı. Telefon var ama öyle bir kamera satın almak istiyorsun mesela. Çünkü öyle bir görüntü kalitesi yok küçücük kasa içerisinde.
Ve bugün vlog çeken herkesin elinde var.
Var.
1000 dolarlık kameradan bahsediyorsun. Ay,
tamam ısınıyor, belli bir süre sonra pili çabuk bitiyor ama yanında taşıyabileceğim muazzam bir kamera.
Evet.
Ya, A7'ler var, A7 Mark II'ler var. Yine kendi sınıfında küçük kasa içerisinde muazzam işte gece gören kamera dönüyor mesela A7S Mark II'ye. Nikon'a bakıyorsun. Şimdilerde bir 850'de süper özellikle anlamlı süper güzel görünen bir kamera yaptılar ama işten artık Atalan Üsküdar'a geçi gibi bir durum söz konusu Mesut. Son olarak tablet tarafından da Xiaomi tarafında bir tablet haberimiz var. Mi Pad 4'ü piyasaya çıkaracakları söyleniyor. Android tarafında zaten
bu kardeşi bitti gibi.
Bitti gibi. Yani iPad'in orada bir ağırlığı var ki iPad'in de ne derece sağlıklı büyüyüp büyümediği tartışma konusu. Çünkü Pro'lar falan geldi ama pazarda ileri de çok ciddi bir hareketlilik yaşamadı.
Evet, ama Pro'dan ciddi kar ettikleri açık. Kalemi bile kaç lira adamların ya. Yani
şimdi
iyi kazanıyorlar.
Burada şeyi konuşmakta fayda var. Şimdi bunların lansmanda gösteren AirPower diye bir şarj istasyonu fiyatı gördün mü?
Yok.
200 dolar.
200 dolar Çok değil. Neden dersen Samsung'un da ilk orijinal şarj istasyonları çok pahalıydı. Ha bu kadar pahalı değildi.
Şimdi şöyle bir durum var.
Burada 3 cihazı aynı anda şarj eden bir cihaz var.
Lazım. Birincisi Apple ekosisteminde zaten telefonu alan adam onu alır.
Evet.
Saat falan da varsa hala alır belki. AirPods falan varsa. Ama aksesuar olarak baktığın zamansa $200 zaten dolardan direkt çevirdiğiniz zaman Türkiye fiyatı aşağı yukarı 800 lira falan yapıyor. Kar marjı getirmesi falan 1000 lira nasıl olacak bir
aksesuar. Türkiye için çok pahalı olacak. Olur. Ama şu da var. Samsung'un da ilk kablosuz şarj üniteleri kendi orijinal kutuları yine pahalıydı. Bu kadar değildi şu an, ama pahalıydı.
Şu an yanlış hatırlamıyorsam ben düzeltim. 150 lira civarında falan satılıyor paraya galiba ama Samsung var. Aksesuarları.
Kullanıcılarımızın çoğu ama tabii ki orijinal buradan almak yerine yine yurt dışından çok daha uygun fiyata temin ettiler. Etmediler değil.
Hazır bundan bahsedeyim ya şeyde konuşmak lazım. Listemizi almadık ama yeri gelmişken aklıma da geldi. Apple geçtiğimiz günlerde iPhone 10 ve iPhone 8'lerle ilgili ekran değişim ücretlerini de yayınladı. iPhone 10 ile ilgili Türkiye fiyatı 1100-1200 lira civarında. Şimdi ben pahalı dediğimde özellikle sosyal medya, Twitter'da bazı arkadaşlar işte 7000 lirayı veren onu da verir tarzında yorumlarda bulundular ama şöyle bir durum var. Belli bir kullanıcı grubu için dediklerini haklılar ama ben temlikle taksitle telefon alıp ekranı kırdıktan sonra parasını veremediği için kırık ekranla kullanan da görüyorum.
Abi almasınlar. Ben zaten söylüyorum ya. Bu kadar da yapmayın arkadaşlar. Biz babam çok uzun süreler turizm şirketi işletti. Oto kiralama işiyle uğraştı. Sonra bıraktı. Yani bu işleri. O zaman da adam otomobil kiralıyordu. Teybini çaldırıyordu. Ödeyemiyordu. Abi o zaman kullanma, kiralama yani. Teybini ödeyemeyecek bir şeydi ya. Adamın cebinde araba teybini ödeyebilecek para yok. Otomobil kiralıyor. Farkında değil nasıl bir riske girdiğini.
Şöyle bir şey var.
Çünkü kaskolar yani bu ticari kasko bile olsa mesela arabanın hepsini kapsamıyor. Pert ettiğin zaman sen ödemek zorundasın.
Doğru haklısın. Şöyle bir durum var sadece. Türkiye gibi ülkelerde bizimki gibi ülkelerde sosyal ikon haline geldiği için o telefonu almak bir büyü etkisi yarattığı için maalesef gidip alınıyor.
Abi, o böyle riski eğer hesaplayamıyorsa o adam için de üzülmem.
Yok, hani zaten artık kendi sorumlu. Kendi hissediyor olan bir şey ama şeyden dolayı bunu söylüyorum. Taksitle alıp parası olmadan ekran değiştiremeyenler var. Sen de görmüşsün emin ol. Ekranı çatlak olup kullananlar var yani.
Şunu söyleyeyim ama ekran değişimi hiçbir zaman ucuz olmadı. Dizüstü bilgisayarlar dahildir. Her zaman kullanıcılar şeyi söyler. Ekranı kırdım dizüstü bilgisayara kadar para istediler diye. Nedense böyle fahiş fiyatlar istiyorlar.
O para da yarısı yine iPhone'unda Samsung'a çalışıyor.
yani öyle oluyor ne yazık ki. Böyle bir şey var. Ve bir ürünün fiyatı arttığında komponentlerin fiyatı artması da şuradan ben size örnek vereyim. Bir Sennheiser'ın kablosuz mikrofonlarını kullanıyoruz. Bir gün gittim Sennheiser'ın sadece bir tane stereo kabloya yani bir ucu stereo bir ucu şey ama kendine özel bir girişi olduğu için kendi orijinal kablosunu alayım dedim.
Kabloya pasif kablo.
$20 dedi B&H'de New York'ta fiyatına kadın. Çok pahalı dedim. Dedi ki setin kendi fiyatı $800 dedi. $20 ne ki dedi. Yani bak hesaba bak kadındaki akla bak. Dedim haklısın bacım ver dedim mecburum alacağım zaten. Yani. B&H'de
bütün şeyleri mağaza seviyesinde en uygun dünyada kendine yerlerden birisi.
Yani her zaman ona göre hesaplıyorlar. Yani adamlar şey demiş ya stereo kablo $20 verin. Neden? Setin kendisi $800.
Ya şöyle bir gerçek önümüzde duruyor. Telefonları alıp almamın kararı her zaman biz ne diyoruz? Bütçenize uygun olan, ihtiyacınız olan telefonu alın. Telefon bir insanı daha kaliteli bir insan göstermez. Adamı daha delikanlı göstermez ama şu var. iPhone 10 almaya karar verdiyseniz gözünüz kulağınızda bakın yani 1200 lira abi. Az para değil baktığınız zaman böyle bir durum var. Haberimize geri dönelim. Xiaomi tarafında Mi Pad 4'ün geleceğe doğrulanmış oldu arkadaşlar. Bakıldığı zaman özellik seviyesinde çok fazla şu an detay yok ama 4 GB ve 6 GB RAM seçeneğine sahip olacağı ve artık Full HD Plus ya da 2K çözünürlüğünde ekranı olacağı söyleniyor. Tasarım seviyesinde çerçevelerin bayağı inceltilebileceği de detaylar arasında. Yani Mi Pad 3 ve Mi Pad 2 güzel tabletlerdi ama telefondan farklı olarak çok Çin dışına çıkamadı o aletler. Hatırlarsan bir tanesi bize gelmiş Emira tabanlıydı galiba değil mi?
Evet.
Geldiği zaman. Yani
küçük gibiydi.
Ve yazılımında bile bir takım sıkıntılar vardı. Şimdi tabii ki bu ya, tablet ilk etapta...
Android ve tablet kendisi sıkıntı zaten.
Yani zaten yazılım da çok fazla. Yani şu an zaten Android tabletten ziyade aslında çözülmesi gereken yazılım sorunu 18-19 ekranları optimizasyondur. Böyle bir bela var başımızda bekleyen. Ama en azından tablet konusunda düşüncesi olan bir Android isteyenler açısından yakın zamanda bir Xiaomi tablette piyasaya çıkacak gibi görünüyor. Bu hafta için son haberimiz dostlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Var mı senin eklemek istediğin şey?
Kendine iyi baksınlar. Sağlıklı olun. Aman 45 dakikada bir ayağa kalkmayı unutmayın. Bakın biz yine kalkmadık. Bayağıdır bir oturuyoruz burada. Yavaş yavaş böyle dokundurmaya başladı. 45 dakikada bir kalkın bizim gibi olmayın. Yani şu an yürüyemez hale geldik.
Bilgisayar başında çok bilgisayar konsol başında uzun süreler geçirmeyin. Aynen. Kalkın aynı zamanda ara ara da su tüketmeyi ihmal etmeyin
yüzün,
arkadaşlar.
Yüzün en güzel yüzmek.
Şimdi öyle bir şey değil mi? Kış mevsiminde her yerde de yüzmek...
Çok ucuzladı. Her yeri açtılar. Belediyenin havuzları var.
Fiyat ayrı bir konu da bulması da herkese yakın bir yerde olmayabilir.
Çok fazla yaptılar. Ben o konuda araştırın derim. Etrafınızda mutlaka belediyenin işlettiği uygun fiyatlı bir havuz vardır.
Evet, yüzmek tabii ki çok güzel bir aktivite. Yapabilecek fırsatınız ve imkanınız varsa yapmakta fayda var. Önümüzdeki hafta yeni bir mobilitede görüşene kadar hoşça kalın, kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.
Dünya kablosuz ağ pazarı lideri TP-Link mobilite programını sundu.